Şimdi o sonsuzluk ve değişmezlik ve değişebilirlik, o konuları, yani bunları söyleyeyim. Evet.
Kapatmak mı istiyorsun?
Evet. Şimdi yani bir seferde aşamıyoruz ve o yüzden onu çok kez dağıtarak çözmeye çalışacağız. Şimdi biraz Heraklitos'un düşünceleri, yani onu tanımaya çalışıyorum. Heraklitos sadece her şey akıyor diyen insan değil. Başka özellikleri de var, başka sözleri de var. Aşağı yukarı 140'a yakın fragman saklanmış bu şekilde. Şimdi burada görüyorsunuz, fragman 49, Theodorus Prodromos, Epistelae muhtemelen, Ligne falan. Yani bunlar o şeyin kaynakları, fragmanın alıntı yapılan yerin kaynakları. Aristoteles bir kitap yazarken onun içinde Heraklitos şunu dedi, işte Parmenides bunu dedi diye bir anlatım kullandığı zaman o bir fragman. Çünkü o muhtemelen yazarın, orijinal yazarın, örneğin Heraklitos'un kendi yapısından bir şey var, aktarma var, ya da Aristoteles'in onu yorumlayışı değil. İki bilgi de bunların çünkü şeyle yazdıkları kitaplar saklanmamış. Yani şimdi Heraklitos'un kendisinin de yazdığı söylenen bir kitap var ama kimse emin olamıyor ondan. Yani o kitap nasıl kitap onlar? Scroll, rulo yazılı papirüslerin üzerine ve açılıyor. Onlar çok dayanıklı değil bu papirüsler. En dayanıklısı. Sanırım en eski papirüs 15-16 yüzyıl öncesine gidiyor. Yani internette gördüğüm şey oydu. Yani şeyden mesela İsa döneminden kalma papirüs yok. Ama parşömen var. Parşömen deri üzerine. Derilerin yazı hazırlanmasıyla oluşan şeyin şey.
Var.
En iyisi taş. Kil.
İsa'dan sonra 60. yıllara falan ait papirüs var.
Olabilir. Evet. Ama o kadar. Yani 2000'den çok yerlere gitmiyor.
İşte o Koptik diliyle yazılmış.
Ayrıca da onlar da böyle lime lime olmuş. Delinmiş falan filan şeyler. Yani bu yazılar el yazmalarıyla, bu metinler el yazmalarıyla kuşaktan kuşağa saklanarak geliyor. Şimdi Heraklitos'un başka şeyleri. Bu aristokrat aileden geliyor. Çok soylu, aşırı soylu ve bununla halk arasında ciddi bir çelişki var. Daha önce ve daha sonrakilerde pek görülmeyen bir gerginlik var. Bir küçümseme var. Onu algılamaya çalışalım.
Karanlık falan diyorlar aslında.
Karanlık konuşmalarına, yazılarına yüklenen bir nitelik. Çünkü anlaşılmıyor. Şimdi pek çok felsefe tarihi yazarı, modern yazar onda hemfikir. Yani diyorlar ki bu karanlık, gerçekten anlamıyoruz. Hegel diyor ki aslında Aristoteles'in de bir tanıklığı var bu karanlıklık konusunda. Yani okuyup göreceksiniz, bilmece gibi şeyler, anlatımlar ilk görünüşte öyle.
Şimdi birinci cümle üstünde konuşabiliriz.
Evet, yani konuşabiliriz. Birincisi bu karanlık, dark, karanlık şeyi suçlamasıyla ya da nitelemesiyle ilgili olarak Aristoteles diyor ki anlaşılma güçlüğü büyük ölçüde noktalama işaretlerini kullanmamasına bağlı. Metinde yazarken nokta koymuyor. Dolayısıyla bir sözcük öncekine mi sonrakine mi ait belli değil. Aristoteles'in sözü aşağı yukarı böyle. Hegel ise şey diyor, bu kurgu içerik taşıyor anlatımlar. O yüzden doğal anlak tarafından, yani düz bilinç tarafından bunların anlaşılması olanaklı değil. Şimdi benim için tek bir insan, eğer en iyisi ise 11 insan derdi derdi. Bu karanlık falan değil, son derece açık.
Açık demek istediğim.
Ama bunun altında genelde bir şey yatıyor. Anlama güçlüğü var.
Nicelik değil, nitelik diyor.
Yani burada şunu anlayabiliriz. Benim için tek bir insan, eğer en iyisiyiz. En iyi insan istiyor. 11 insan derdi değerlidir.
İnsan ideasına en yakın olan, evet, insandan
bu,
söz ediyor.
Bu geri kalan 11'i moron olarak görüyor. Yani.
Tamam olsun.
Seçkinci bir bakış. Çok seçkinci.
Hayır, evet. İyi ne bir de yani. Neye göre iyi?
Her insan değerlidir. İşte bu demokratik, modern bilincin demokratik şeyi, ön yargısı. Her insan değerlidir tabii. Candır, hayattır vesaire. Yani ama değer nedir dediğimiz zaman, eğer değere gerçekten değer veriyorsak, Değersiz olana değer demek büyük bir yanlış olacak.
Hiç bilenle bilmeyen bir olur
evet.
mu?
Olmaz. Ama demokraside olur. Çünkü orada oy sayısı önemli. Oy hakkı önemli. Yani aptal da en akıllı da bir oy taşıyor. Bu aslında şey. Aynı zamanda büyük bir eşitsizlik. Ve büyük bir haksızlık. Ama demokrasinin şeyi bu. Kuralı bu. Her neyse bu aptallar azalıyor. Akıllılar, onlar da aptallaşıyor ve...
Demokrasiyle alakası yoktu.
Zaten demokrasiyle ilgili olsaydı 10 bin insan bir insandan daha değerli olurdu herhalde.
Evet.
Daha önemlidir derdi.
Yani demokrasi
çoğunluk
iki
çünkü.
İnsan, evet yani iki.
Vurgulanması gerekiyor.
Şimdi evet benim için tek bir insan, evet, evet 10 bin insan için değerli. Şimdi Efesus'un nüfusu zaten 10 bin falan ya da belki o civarda 20 bin olabilir.
Tek insan da kendisi böyle.
Evet, söylediği bağlamdan, fragmanların güçlüğü söylediği bağlamdan kopuk bir şey. Yani bunu hangi bağlamda söylediğiyle de çok
evet.
ilgili.
Maalesef evet. o bağlam yok.
Yok.
Yani tarihsel evet. durumunun dışında bir şeyimiz yok. 500 yılında yaşıyor. Yani parlak dönemi 500'de yaşıyor. O dönemde henüz klasik dönem değil, arkaik dönem olarak biliniyor Yunan Hügarlığı'nın. Persler var ve Persler orada Darius, Serkes falan yani bunlarla egemenlik kurmaya çalışıyorlar. Onlar istedikleri şey tuz ve su. Diyorlar. Yani boyun eğme ve haraç istiyorlar. Perslerin şeyi bu, imparatorluk anlayışları bu. Dokunmuyorlar şeye, genellikle kentlere. yani dönem henüz bir şey değil, kültürün parladığı dönem değil. Daha 100 yıl var Sokrates'in parlamasına. Ama bu daha önce, yani 100 yıl önce Thales ortaya çıktığı zaman Thales bilgeler arasında sayılıyordu. Yani bu Yunan düşüncesinin bir evresi aslında bu yedi bilgi evresi. Ondan sonra şeyler çıkıyor. Hem bilgi hem politikacı olanlar, yani Pisagorcular falan böyle. Bunlar aynı zamanda devletleri yönetmeye talip oluyorlar, yönetiyorlar da. Bu üçüncü aşamada şey var. Artık tam olarak felsefeci, yani özgür felsefeci var. Politikayla falan ilgilenmeyen felsefeci. Sadece yani birinci olarak felsefeyle ilgilenen
bu. Ben şimdi felsefeyle evet. ilgili olmayan bir şey sorabilir miyim? Bir insanın her alanda iyi olduğunun ölçüsü nedir?
Her alan?
Her alanda yani, iyi olması ne demek? Kime göre ve neye göre iyi? Yani
her alan derken?
Yani her insanın geliştiği bir taraflar vardır. Gelişkin yani. Olduğu
şimdi,
alanlar vardır. Veya da birkaç alan vardır ama her eğer en iyisi ise lafı birçok şey yüklüyor o insana. Evet, idari karşılaşıyor.
Orada en iyiler, yani bunlar moral iyilik. Buradaki sanatçı iyiliği değil ya da teknik
evet.
iyilik değil. Karakter iyiliği.
Karakter.
Çünkü o dönem biz şimdi biraz uzağındayız. Yani Roma dizisini falan izliyorsanız göreceksiniz. Ahlak diye bir şey yok, töre diye bir şey yok. Yani Platon da bunlar çok şikayet ediyor. Yani Yunan kent uygarlığı her şeye rağmen şey değil. Törel olarak pek hayran olacak bir şey. Kentleri düzgün, tapınakları, tiyatroları falan çok güzel. Yani heykelleri falan ama insanlara o kadar öyle göründüğü kadar şey değil. Yani biz en azından
tanrıları bile ahlaklı değil, kumpaslar falan yapıyorlar.
Evet. Tanrılar yalan söylüyor. Her şeyi yapıyorlar insanların. Yani insanlara moral olarak örnek gösterebilecek bir idealleri yok. Mesela tek tanrı dinlerde var. Daha sonra İsa, Peygamber, Musa, Muhammed bunlar hep şurada bu şekilde karakter idealleri olarak gösteriliyor ve tamam yani o Yunanlarda öyle bir şey yok ama bu Yunanlar için bir avantaj aslında. Çünkü orada birey erdemini kendisine güvenerek ve dayanarak geliştirmek zorunda. Öyle dışarıda model aramak yerine onu kendi, o yüzden orada bir erdem, aynı zamanda da büyük bir erdem, büyük bir karakter şey var, niteliği var.
Özgürlüğün bir talep ikisi gibi bir
şey. Evet. Yani karakter dışarıdan baskıyla ya da kopyayla kazanılacak bir şey değil. Esas karakter özgürlük içinde insanın doğasının kendi gelişmesiyle olabilecek bir şey. Yani o karakter gerçekten kalıcı olur ve mesela Spartalılar çok erdemli deniyor Spartalılar. Ama Spartalıların bütün erdemi devletin disiplini üzerine ya da halkın kendi üzerine uyguladığı disiplin üzerine bağlı. Çok erdemliler şeyler, ölçülüler, çok sadeler, lükse hiç şey yapmıyorlar.
Uzak Doğu da öyle.
Yani Japon töreler şey gibi galiba.
Onlar da ona benziyor. Ama o baskı kalktığı zaman o karakterlerden iğrenç karakterler yok. Çünkü her türlü alçaklığı yapıyorlar ondan sonra. Erdem kendi içlerinde kökleşmiş olmadığı için, sadece dışsal baskıya dayandığı için o baskı kalktığı zaman
değişmez, temelleri yok yani Erdem'in.
O baskıyla sağlanan Erdem miydi?
Generalleri
işte Erdem değildir büyük
ihtimalle. Her türlü ihaneti yapmışlar kendi devletlerine, kendi kentlerine kadar.
Aziz, o baskıyla sağlanan Erdem miydi?
Erdemsel görüngülerdir bak.
Görünüşte Erdem. Bunu bir ara tartışmıştık. Yine tartışacağız tabii. Ama Atina ve Sparta arasındaki Erdem farkı bu. Atinalılar sanki şey gibi görünüyorlar. Hafif meşrep gibi görünüyorlar şeye göre. Spartalılara göre zaman zaman. Spartalılar komünist. Parayı kaldırmışlar. Lüksü sevmiyorlar. Duvar yapmıyorlar mesela kentlerin çevresinde. Çünkü diyorlar ki en iyi duvar insan bedenidir.
Bravo.
Böyle şeyleri de var, yiğitlikleri de var. Ama aynı zamanda Holokları kendi kölelerini şey olarak kullanıyorlar. Canlı savaş
halin
nesnesi olarak kullanıyorlar. Ve onlar üzerine, çocuklarını onlar üzerinde eğitiyorlar. Yani ikisi olarak onları kıyımdan geçiriyorlar. İçeride tapınağı da olur mesela bir olay. Bu kadar anlatıyor bunları, oradan okuyabilirsiniz. Lycurgus, bu Sparta'nın yasamacısı. Yani efsanevi olabilir, gerçek olabilir. Ama öte tarafta Atina'nın hiçbir baskısı yok. Bütün orada tam bir bireysel özgürlük var. Ve o bireysel özgürlük içinde Platon çıkıyor, Sokrates çıkıyor, Sofokles çıkıyor, Öykides çıkıyor, Aristofanes çıkıyor, Perikles çıkıyor, bilmem Praxiteles çıkıyor. Yani dünyanın devleri, insanlığın bireysel devleri orada ortaya çıkıyor. Çünkü özgürlük var. Ve daha sonra ortadan kalkıyor. Yani tek tanrılı dinler geldiği zaman onların yarattığı baskı dini. Yani köleliği ortadan kaldırıyorlar. Şimdi bunlar objektif olmak biraz zor. Yani ve tek yanlı olmamak da lazım. Yani Yunan o karakter yüksekliğinin ve yüceliğinin yanında şey de var. büyük bir türesizlik var, kölelik var. Savaşçılık çok aşırı. Yani o kentler sürekli olarak birbirleri savaştırılıyorlar. Daha sonra gelen tek tanrılı dinler, Hristiyanlık, Yahudilik, bunlar şeyi elimine ediyorlar, köleliği elimine ediyorlar zaman içinde. Ama aynı zamanda da o şeyi ortadan kaldırıyorlar, özgürlük dinini yani. Çünkü her şey dine bağlı olduğu için, din her şeyin belirleyicisi olduğu için, her şeyin üstünde olduğu için, yani bir insan felsefe yapmaya başladığı zaman karşısına İncil çıkıyor, sanat yapmaya başladığı zaman karşısına o çıkıyor. Politik olarak o çıkıyor. Yani yaşamın her yanına yayılmış, onu yapmayacaksın, bunu yemeyeceksin, onu giymeyeceksin, o tarihte şunu keseceksin, bunu keseceksin. Yani o insanların özgürlüğünü tamamen şey, sıralar altına alıyor ve çok zor o koşullar altında bireyin ortaya çıkması. Yunanlar, Atina'da öyle değil. O yüzden Atina hala şey. Yani o işte değişmeyecek olan bir değer ve şimdi Efesus 10 bin insanlarını değer. Efes her yetişkin kendi rasmanı ve kenti küçüklere bırakmalıdır. Çünkü Hermodorus işlerinden en iyisini sürgüne gönderdi. Bu demokrasinin bir özelliği de ostrosis. Her yıl yapıyorlar. İçlerinden en iyisini 10 yıl süre için sürgüne gönderiyorlar. Düşünebiliyor musun? Ve herkes şeyi bekliyor, yani oylamayla da bunu halk yapıyor.
En iyi mi oylamayla seçiyorlar?
Evet, oylamayla seçiyorlar. İyi, sadece iyi olmaz.
Şey, ahlaksal anlamda.
Hayır, iyi olması, kötü olması için de bu bir ceza değil. İşlerinden...
Ha yok, amacı göndermenin iyi olması da en iyi şeyi, yani seçilen en iyinin kriteri ne? Yani
iyi olması.
Ödül olarak dünyayı...
Moral olarak,
moral olarak
değerli ha. Olması, yüksek olması, bilmem ne olması. Yani. Burada cezalandırılıyor tabii. Bu oraya özgü bir kurum ve
enteresan bir kültür özgü.
Evet, bu algılaması da zor bir şey. Yani yine Plutark'ta da var. Plutark bunları çok bilinen şeyler gibi değinip geçiyor ama anlaşılıyor.
Tanrı'nın peygamberlerine yani mesela, davrandığı gibi.
Yani Nobel, bu yıl Nobel ödülünü kim alacak gibi bir hava yaratıyorlar. Kim bu yıl şeye gidecek? Ve giden 10 yıl süreliğine gittiği için eğer arkasında bıraktığı yaşam, çocuklar bunlar ne? Yani bir tür yıkıma da uğruyor. Böyle kısa bir süre değil. Ve demokrasinin bu hübris diyorlar. Hübris, aşırılık, densizlik. Yani bunları densiz olarak görüyorlar. Çok yükselirsem ölçüyü aşmış oluyor. Farklılığa tahmin edememek lazım herhalde. Bizim bileklerden büyük bir hayır, yani bunun içinde şeyler de var. Mesela sanırım Perikles böyle bir şeyi bekliyor. Alkibiades. Yani çok yararlı olmuş, büyük hizmetleri olmuş insanlar da var. Kimon.
Ama şöyle bir şey söylüyor evet, devamı. Sizden hiçbiri geri kalandan daha iyi olmamalıdır. Yani geri kalanın iyiliğine yapıyorlar gene bu işlemi.
Evet, bir de çünkü yani, son cümlede de başkaları arasında olmalıdır diyor.
Atıyorlar.
Yani daha iyileri arasında mı olmalı?
Çok göze çarpmasın hanımefendinin dediği gibi şey yani.
Yani
ama oradaki toplum öyle düşünmüyor tam olarak.
Hayır ama son şeye bakarsanız başkaları arasında olmalıdır diyor.
Daha iyiyse daha iyilerin arasında
evet,
olmalıdır.
Evet onu mu kastediyor acaba?
Şimdi bunlar hep yani bu başka sözcü
bağlanmış
başka türlü
çok önemli.
Yoruma bağlı.
Başka bir yerde ve başkaları arasında olmalıdır.
Yabancılar anlamına da gelebilir. Evet, kendi gibi olanlar anlamına da gelir. Evet. Ama kendi gibi olanlar o kadar çok değil. Yani böyle erdemlilerden oluşan bir Yunan kenti.
Yani git kendini gibi olanları bul anlamında mı gönderiyorlar? Onu da evet, bilemiyoruz.
Ama
kendi gibi olanlar git kendini yani çok sevdirmeden.
Ceza aldığı için.
Evet. Tuna kiremit gibi.
Evet. Tabii tabii. Yani
öncüllerine bakmasa yani
Ostrasis
şey,
ben net olarak şey biliyorum. Knut Hamsun. Evet Knut Hamsun. Yok Ibsen. Norveçli. Helmut Ibsen. Yani o bir halk düşmanı falan diye onun şeyi var. Oyunu da var. Yani o Norveç'ten şey. Aha mesela Norveç grubu. Oslo'da kalamadılar. Londra'da yaşamak zorunda kaldılar. Çünkü şeyler o şeyi aştılar. Yani
Norveç'in
sıradan evet, ortalamasını aştılar ve o zaman kültür yabancılıyor onları ve
Norveç'ten çok da şey değil mi? Yani Aha'nın açtığı kadar bir şey. Norveç. Aha neyi açmış olabilir?
Aha dünya çapında bir şey oldu. Yani James Bond'un müziklerini yaptı falan ve popüler. Büyük gün kazandı. Büyüdü. Yani Norveç'in o demokratik tinini şey yaptı. Bozdu. Oraya ait değil ve onu yani
eşitliğin,
insanlar,
eşitliğin ihlali gibi mi görebiliriz
evet,
bunu?
Evet.
Ibsen kaçmak zorunda kalmış yani o da yani sevmiyor sen
farklı olan
eğer işte ün kazanırsan büyürsen mahallenin işte çevrendeki insanlar yakınların falan filan şey yapıyorlar senden uzaklaşmaya başlıyorlar ve istemiyorlar seni.
Bu enteresan toplumsal
çünkü burada şey çıkmıyor büyük insan çıkmıyor yani burada herkes küçük bütün sanatçılar burada halka gidip şey yapıyorlar kendilerine
moral değer
yerlere yatıyorlar.
Aşklarım filan şeklinde hitap ediyorlar. Ha? Aşklarım filan
diye
hitap ediyorlar.
Tabii halk hepsi popülist. Yani halk yaltaklanmacıları. O yüzden evet, halk
sizlerle varım.
Tabii gazeteler, basın, bilmem ne falan, politikacılar.
Niye Tarkan açtı kendini Amerika'ya
koştu?
Onun için istemiyoruz. Bizden daha iyi diye git dedik ona. Amerika'da yap müziğini.
Yani yerel kültür kendini korumak ve saklamak istiyor, sürdürmek istiyor. O da bir geleneksel sorun. İnsanlar yasalar için kent duvarları için olduğu gibi savaşmalıdırlar. Şimdi bu yasa özgürlük istenci onlar için. Çünkü yani yasa var orada gördüğünüz gibi. Kent duvarları için olduğu gibi.
Ne için dinliyorum? Kent duvarları için olduğu gibi.
Yani kent duvarları için nasıl savaşıyorlar?
Bunun virgül yok ya.
Duvarları da savunması kadar, yapıları da savunması lazım.
Yasa bilinci var. Ve yasa, yani bu
işte bu Aristoteles aktarması da çok iyi. Altını arayanlar çok fazla toplamda insanlar. Çok
fazla. Evet. Şimdi kişi usulle konuşmalı. Logos, yani burada us dediği şey logos dimensiyonu ve her şey ortak olana güvenmelidir. Tıpkı bir kentin yasalarına güvenmesi gibi. Daha da güçlü olarak. Şimdi yasalar nereden geliyor? Peki, Burada henüz yasaların, buna yasaları nasıl yaptırıyorlar? Yasaları yani bir meclis seçip ona yaptırıyor değiller.
Kişilere.
Evet.
Ben şey okudum, Heraklitos'a Efes'in yasaları yapmak için teklif getirilmiş. O çocuk çocuk oyunu oynamayı tercih etmiş. O kemik oyunu. Ha,
kemik oyunu, onunla ilgili bir alıntı var burada. Fragman başka bir yerden. Bakalım öyle mi o? Yani şimdi...
Doğru tercih ederim. Kemik oyunu.
Yasayla bir işim olur sanki.
Bu birinci fragman. En uzun fragman buymuş. Blogon sonsuza değil. Evet. Var. Var olsa bile ya da gerçek olsa bile insanlar onu anlayamazlar. Bir de bundan söz ediyor. Yani logosu anlayamazlar.
Direkt bana karşı.
Direkt sen aklına geldin
Zafer. Zafer mi?
2500 yıl önceden böyle bir şey. Evet, ne kadar? İnsanlar onu anlayamazlar. Yalnızca onu işitmeleri de değil ama
İlk kez işittikten sonra bile.
Doğru mu? Ben de 10. kez işittim.
Hala abi.
Hala abi. Çünkü her şey bu logos ile uyum içinde yer alsa da insanlar benim her birini kendi doğasına göre ayırarak ve açıklayarak onları ortaya koyduğum yolda sözlerin ve şeylerin bir deneyiminden yoksun görmüyorlar. Burada insanların gerçekten o şey, su anlamalarından yakınıyor. Belli. Başkaları uyanıkken yaptıklarının bilincinde değildiler. Tıpkı uyurken yaptıklarını unutmaları gibi. Şimdi logosu bilmeyen birisi gerçekten...
Ayakta uyuyor diyor.
Evet, ayakta uyuyan birisi.
Tüm her şeyi söyleyeyim ben.
Yok, Heraklitos'un yalan.
Bunlar kişisel değil. Yani kimse kendisini almıyor.
Ben alınıyorum.
Bir tane sözü daha şey var logosla ilgili. Bir tane daha
eğer var gerçekten logosun var olduğunu düşünürsek, usul ve insanın o usul bilmediğini düşünürsek, aslında bunu baştan söyledik ve bu kimsenin alındığı bir şey olmadı. Herkes çünkü aynı durumda. Düşüncemizin nasıl işlediğini bilmiyoruz. Yani midemiz sindirim yaparken o fizyoloji bilgisini bilmemiz gerekmiyor. Biz bilmesek de mide çalışıyor. Benzer olarak usta, çıkarsamaları, mantık kurallarını bilmesek de doğru ıslanmama yapabiliyor bütün insanlar.
Otomatik pilotla.
Otomatik pilot. Kendiliğinden. Yani usunu insan denetleyemez aslında. O yüzden diyoruz us değişmez ve nesneler ve insandan bağımsız. Çünkü hiçbir insan hiçbir zaman parçanın bütünden büyük olduğunu düşünmeyi başaramaz. Bu zaman üstü bir şey. Zaman burada çaresiz kalıyor. Yani değişmez bu. Zaman onu değişimi anlattığı için. Zamansız olan
parça ve bütün kategorilerin oluşturulması bu mantıksal bağlamda böyle mümkün. Yani bu değişmez.
Evet.
Eğer değiştiğini düşünebiliyorsak bütünün parça, parçanın bütün gibi bir şey olması lazım ya da başka bir şey.
Bu anlaşılır mı?
Şimdi
burada yani bunu görebiliriz bir parça.
Duralım
değişmez bir us ve değişmez ve değişken.
Bir tane daha söz olanı bulabilir miyim? Var mı burada logosla ilgili? Hepsi de söylüyorum logosla ama hala anlamıyorsunuz. Sana da kızgın. İşte daha kızgın bir ifade var.
En alttaki. Şimdi 2500 yıldır kendimizi aşamıyorsak da zaten yapacak bir şey yok yani.
Direkt vakit aldı zaten.
Her dediğini kabul edersen gerek büyütüyorsun o zaman. Yani hakikaten ciddi bir sorun var.
Hegel
ne
diyor?
Ama
kendilerini
öğrenmiş
gibi. Yani Heraklitos'un her dediğini kabul ettim
diyor. Gelecek kabul etmiyor mu her dediğini?
Hayır.
Yani
sarlı olmak için yapmalısın.
Peki sen kendi her dediğini kabul ettin.
Ben konu ben değilim.
Konu tabii ki. Yani şey,
hayır canım. Ben sadece bir önerme getiriyorum.
Hegel'in Heraklitos'a doğrudur
demiyorum.
Biz şimdi konu olarak seni aldık.
Bak Hegel şöyle diyor. Bunlar tartışma. Burada kesin olarak eğer bir dayatma hissediyorsanız yanlış hissediyorsunuz. Yani. O yüzden herkes istediğini düşünebilir ve her görüşü de şey yapabiliriz, dinleriz. Herakleitos'la felsefi idea ilk kez diyor, kurgul biçimde kapsanıyor. Bu karşılaşıyor. Yani daha önceki edatiklerde kurgul idea var kavram ortaya çıktı ama bu kavram onların sübjektif kurguları olarak ortaya çıkıyor. Yani dedi ki Herakleitos'la nesnerdi.
Speculation.
Spekülatif idea. Kurgul idea ilk kez burada.
Kurgul olarak aslında spekülatif sözcüğü.
Evet.
Kurgul sözcüğü için spekülatif sözcüğünü kullanıyor.
Evet. Spekülatif.
Ama siz portföy piyasalarından getiriniz.
O kez spekülatif deyince başka şeyler de
anlarız. Ayılarla boğaları.
Herakleitos, Parmenides'in ve Zenon'un uslamlamaları soyut anlaktır diyor. Soyut anlak.
Eyvah. Tehlikeli bir şey geldi.
Çık dışarı. Çık dışarı. Neredesin?
Oğlum mu?
Neredesin sen?
Şimdi bu Herakleitos'ta idea ilk kez kurgu biçiminde karşımıza çıkıyor. Parmenides'in ve Zenon'un uslamlaması soyut anlaktır diyor. Yani onu çok kez yine dedik. A eşittir A. Soyut düşünce analitik düşünce demek ve değil mi? Bu şey mi? Uyuyor muyuz? İzleyebiliyor muyuz? Soyut düşünce analitik düşünce demek.
Hayır değil.
Yani ayrıştırılmış, kendi başına bırakılmış, Parmenides'in varlığı başka her şeyden soyutlanmış. A eşittir A şekline, varlık eşittir varlık şekline getirilmiş soyut.
Diyalektik yok mu?
Diyalektik. Bu biçime analitik ama bu analitik diyalektik için zorunlu moment. Eğer bu olmasa zaten diyalektik olmayacak. Yani diyalektik analitikte yok ama analitikte potansiyel olarak var. Ne oldu? Çünkü diyalektik şuradan geliyor. Yani A'yı elde etmek demek A olmayanı, eksi A'yı dışlamak demek. He? A'yı yalıtmak demek. Analitik bir duruma uyarlı indirgemek demek A eksi A'yı onun dışına atmak ve böylece onunla ilişkilendirmek demek. Yani A'dan hiçbir zaman ayıramayız eksi A'yı. A olmayan bu diyalektik. Ve zaten şeyde eğer burada A'ya varlık dersek, eksi A'ya yokluk dersek diyalektikler bu karşıtlığı görüyorlar. Bunu görmüyor değiller.
Ama kurgula geçemiyorlar. Oluşu.
Kurguna da geçiyor aslında Zenon.
Ama çünkü, yok diyor.
Evet yok diyor işte şey var.
Tek yani, tarafını görüyor, varlığı görüyor.
Öznel, hayır öznel, özne de görüyor. Bakın en başta söylediğim şey buydu. Yani varlık ve yokluğun çelişkisini görüyor, birliğini de görüyor, devimin ondan oluştuğunu da görüyor. Ama bütün bu gördüğü şeyleri gerçekten görüngü olarak görüyor. Yani öznede.
Onu düşünsel çıkartıyor mu?
Evet, realitenin, realitede, diyalektiğin realitede olduğunu ya da çelişkinin realitede olduğunu düşünemiyor. Nesnel olduğunu düşünüyorum. Şimdi Herakleitos bu nesnelliği yapıyor ve o yüzden ilk kez felsefe gerçek değeri ve anlamı ve gücü içinde onda başlıyor diyor ve Herakleitos'u gördüğümüz zaman işte kara, kara göründü diye bağırabiliriz diyor Ege. İlk kez kara görünüyor orada.
Kalesi düşünüyor.
Tünelin ucundaki
şey. Kales ve İonyalılar, Pisagorcular, bunlar hepsi sadece o şeye, felsefenin asıl başlangıcına giden ön hazırlıklar. Yani Thales'te her şey sudur diyor. Bu felsefe değil. Ama ne dedik? Bu mitolojiden kurtuluş. Özgürlük için ilk adım ve ilk gerçek adım. Çünkü orada düşünce ilk kez kendi gücüne dayanarak bir şeyleri yaratmaya çalışıyor. Ve tabii ki çocuksu ve tabii ki henüz ilkel. Ama şeylerde, eleatiklerde kavram yakalanıyor ama henüz ama şey biçimde, soyut biçimde ya da öznel biçimde. Ve Herakleitos'ta artık
eksik biçimde de diyebiliriz ona.
Eksik biçimde. Herakleitos'ta kurgu, kavram tam birliği içinde kavranıyor. Çünkü kurgu demek
töze mi
spekülatif biçim
yani,
demek acı. Karşıtların birliği demek.
Töze mi yöneliyor?
Yok.
Yani ilineklerinden ayrıştırıyor.
Orada da inek tam pek söz etmenin zamanı değil. Yani,
değil mi?
Hayır. Çünkü Eleatikler ve Herakleitos bunlar zamandaşlar. Birbirlerini okuyorlar, biliyorlar. Aralarındaki fark şu. Bir taraf çelişkiyi içeren realiteyi realite saymıyor ilaçlıklar. Yani devimi görüyorlar. Diyor ki Zenon, ok deviniyorsa sonsuz küçük zaman aralığında yani bir moment içinde bir yerde olmalı. Bir noktada olmalı. Ya da kendi kapladığı yer kadar yerde bulunmalı. O zaman dinginliktedir diyor. Dolayısıyla devim dinginliktir diyor. Ve devim çelişkidir diyor. Öyleyse olamaz diyor. Yani ilaçlıkların uslamlamaları bu. Çelişki içeren
bir mantık.
Mantık. Diyalektik o karşıtların birliğini onlara gösteriyor. Onu kabul ediyorlar.
Bu mantık doğru mu?
Hangisi? Yani karşıtların birliği.
Doğru mu yanlış mı?
Şimdi doğru mu yanlış mı göre nasıl, yani buna neye göre karar vereceğiz? A'nın eksi A'dan ayrılmaması doğru mu yanlış mı? Ya da devimin ve dinginliğin birliği doğru mu yanlış mı? Buna nasıl karar vereceğiz? Mantıkla karar verebiliriz. Yani eğer aydınlık karanlık olmaksızın olabilir dersek buna mantığımız isyan ediyor. Yani çünkü karanlığı koymadan aydınlığı koyamam ya da ayırt edemem. Yani arı aydınlık Hegel şey diyor mesela. Bunlar hep bizim mantığımıza yönelik anlatımlar. Arı aydınlık, arı karanlıktır diyor. Bu bana şey geldi. Pek çoklarına öyle geliyor. Çarpıcı ve açık. Yani aydınlığın olması için karanlık gerekir. Ve karanlığı aydınlıktan ayırırsam aydınlık da olmaz.
O zaman karşıtı olmadan bir şey var olamaz.
Evet.
Karşıtı olmadan belirlenim olamaz.
Belirlenim olamaz.
Yani aydınlık olsaydı ve hiç karanlık olmasaydı aydınlık diye bir kavrama ihtiyaç duymazdık. Onu belirlemeye ihtiyacımız olmazdı. Farkında olmazdık bunun.
Evet.
Şimdi ben sorumu şöyle açayım o zaman. O Zenon'un verdiği örnekte ok herhangi bir anda duruyor.
Sonsuz küçük zamanda, momentte.
Duruyor.
Orada, evet orada oluyor.
Mantık olarak yanlış değil.
Değil.
Ama çıkarımsaması yanlış, hareket etmiyor diyor.
Ama hareket etmiyor demiyor, hareket ediyor diyor, deviniyor. Yani aynı gerçek zamanda da o noktada değil diyor. Çünkü o noktada olursa devimi yapsınmış olacak.
Hem oradadır hem orada değildir diyor.
Demiyor.
Kurgu bu işte.
O diyor, demiyor.
Diyor bu çelişki.
Olmaması, böyle olması gerekir, olamayacağı için evet, yoktur diyor.
Ha, yani o çelişkiyi görüyor.
Onun, yani devinin mi yoktur diyor.
Çünkü çelişkidir.
Evet, devim yoktu. Devimin gerçekliği mantığı yoktur
doğru,
diyor.
Mantığı doğru ama sonucu yanlış.
Varlığı yanlış. Yani onun olmamasını söylemesi yanlış. Onun gerçekliğinin
mantığı
olmaması.
Mantığı doğru ama.
Evet. Mantığı doğru. Yani çelişkili olması, devimin çelişkili olması doğru.
Yani orada yaptığı şey, biz onu dikkatimizden kaçırıyoruz. Yani bir varsayımla gidiyor. Uzayı en küçük parçaya bölmek gibi bir fikir var orada. Örtük olarak.
Mantıklı
bunu fark ediyor musunuz?
Ama mantık.
Momente varmak.
Böyle düşünmek.
Şimdi mantık
uzayı değil, zamanı bölüyor.
İki tarzı da şeyden çıkartabiliyoruz.
Uzay kendi uzamı kadar.
Mantıksız değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Mantıklı. Ama sonuç doğru değil.
Sonuç, çıkar sonuç şu. Devim yoktur. Değil mi?
Evet, doğru değil. Var.
Yani devim yoktur. Şimdi bak burada çok güzel. Eğer buraya kadar hep birlikte gelebiliyorsak.
Geldik.
Lütfen yani konsantre olun. Özet olarak şöyle.
Aslında benim sormak istediğim buydu benim.
Buraya geliyoruz. Zenon diyor ki devim çelişki içerir. Çünkü devinen ok sonsuz küçük zaman aralığında, yani sıfır zamanı gibi bir, ama sıfır olmayan bir zamanda belli bir yerdedir ve dinginliktedir.
Ama o ölçülemeyecek bir küçüklüktür.
Tabii ki ölçülemeyecek. Ama yine de şey.
Önemli değil. Ölçülebilse de önemli değil yani.
Moment dediğimiz şey. Yani şimdi tek bizim ayrıntılara girmeyelim. Bir moment içinde bir cisim, devinen cisim, uzayda devinen cisim, bir tek momenti soyutlarsak, düşünürsek orada dinginliktedir. Öyleyse diyor Zenon, devim ve dinginlik birdir. Böyle bir şey olamaz diyor. Şimdi özneye ait olan şey, Zenon'un düşüncesine ait olan şey bu çelişkinin çıkarsanması. Yani buna hep de onun düşüncesinde düşündüğü şeyler. Çünkü o düşündüğü şeylerin realitesini kabul etmiyor.
Okay.
Yani devim özellikle çelişkiyi kabul ediyor.
Bir daha söylermiştim.
Diyalektiği basit formülü şöyle. Diyalektik, elatiklerde öznel. Çıkardığı sonuç, senin geldiğin getirmek istediğin nokta orası. Yani bu çelişkiler ne sonuç çıkartıyor? Bu sonuç çelişkiden şu sonucu çıkartıyor. Devim nesler olamaz.
Ama nesler.
Aynen. Herakleit'in sonunu söylüyor. Zenon ve Parmenides ve Elatikler devimin nesnelliğini reddediyorlar. Çünkü çelişki var. Çelişkili olan nesnel olamaz diyorlar.
Benim burada aslında sormak istediğim tam olarak şu. Her mantığı doğru olan, kendi içinde doğru olan şeyin sonuçlarının doğru olmayacak.
Çıkarsama.
Evet. Yani şey örneği de mesela geçen hafta da konuştuğumuz bir yere varılmaz örneği de yolun yarısında evet. Da mantık doğru. Mantık ama doğru. Sonuç yanlış, varıyoruz yani bir yere.
Ama nasıl varıyoruz? Burada Parmenides'in Zenon'un o mantığı aslında
yanlış mı?
Eksik. Yani yanlış değil. Doğru. Bir uzaklığın önce yarısı, onun yarısı, onun yarısı diye sonsuza bölmeden bahsediyor da bunda itiraz edecek bir şey yok. Bu için ama tamamı değil.
Sonucu görerek zaten o aksiyon oluşturuyor. Sonuç kafasında var.
Yani görme, yani görsel
görsel olarak biliyor. Yani o söylediği aksiyonla o şeyin hareketin ispatlanamayacağı oraya gidemeyeceğini zaten biliyor. Yani kendi kafasında biliyor.
Aksiyon
sonucu önceden biliyor yani. Ve onu bilerek kurguluyor.
Ama bilmesi
yani aslında şunu yapıyor, Parmenides yalnızca birin değişmeyeceğini söylüyor, varlığın değişmeyeceğini söylüyor. Zenon'un yaptığı da çokluğun olamayacağını söylemek. Aynı şekilde tersinden giderek Parmenides'in dediğini ispatlamaya çalışıyor. Parmenides'in diyaloğunda öyle anlatılıyor
ben
yani.
Aslında konuyu şuraya getirmek, şimdi
onu bir çözelim önce.
Yani şurayı tartışmak istiyorum. Mantık, mantık yanlış olmaz diyorsunuz, o zaman size göre eksik olabilir.
Mantık eksik de olmaz, insan düşüncesi eksik.
Ama mantık mutlaktır, yani yanlış hata.
Mantık, evet.
Kendi içinde bir hata, kendi içinde yani mantığı tartışmamız lazım o zaman.
Tartışalım.
Yani ben yani, değil yani, herkes katılır.
Herkes. Logos, yani mantık nedir konusu ve logos. Çünkü bütün bu felsefenin temel şeyi mantık, logos. Düşünceyle, bu duyularla yapılan bir bilim değil.
Çünkü bu şu ana kadar konuştuğumuz mantık yürüp verdiğimiz örneklerde bizi yanlış sonuçlara getirebiliyor. Yani yani eksik veya tamamlanmamış veya yanlış önermeler de olabilir ama sonuçta demek ki bazı zaman, mantıklar veya
o zaman felsefe yapmayı sadece mantığa indirgemiş oluyorsun Aziz. Yetersiz bence bu.
Evet. Şimdi bunları daha önce özellikle Parmenides durumunda ve daha önceki fizikçiler durumunda konuşmuştuk. Bu insanlar hep yani bütün her şeyi açıklamıyorlar. Söyledikleri her şeyi ya da davranışlarının her gerekçesini, nedenini açıklamıyorlar. Ama şu onlar da ortak. Özellikle yine psikologlar çok belirtti. Gerçek olanı bulmanın aracı duyular değil, duysal algı değil.
Düşünce.
Evet, düşüncedir. Ve bu mantıktır. Yani düşünce dediğimiz şey soyut, şekilsiz bir şey değil. Burada kavramları kullanıyoruz dedik. Gerçeği yakalamak için yani ister fiziksel gerçek, ister politik gerçek, ister tarihsel ne olursa olsun o gerçeği kavramanın yol araçları kavramlardı. Yani çünkü bir politik olarak yani fiziksel olarak kütle diyorsun, cisim diyorsun, ağırlık, uzay, zaman bunlar bilimin birimleri yani bilim bu kavramlar üzerine kuruluyor. Politik realiteye ya da tinsel realiteye baktığınız zaman da burada yine kavramları kullanıyoruz. Devlet, yasa, özgürlük, istenç, duyunç, mahkeme, savaş, iç savaş bilmem ne, ekonomi, mal, para,
her yerde kavramlar.
Bütün bu evet, kavramlar bunlar şey değil, soyut evrenseller yani yine realite yani hangi bilim olursa olsun realitenin üzerine gittiği zaman kavramlarına gidiyor. Şimdi o zaman felsefenin mantıktan başka düşünsel yani düşüncenin kendisinden başka bir şeyi
aracı
olamaz.
Yok.
Aracı olamaz.
Bilgi olmadan yapılan uslamlama yeterli olur mu sence?
Bilgi uslamlamanın zaten üretmesi gereken şey. Yani bilgi var da onun üzerine uslamlama
uslamlamayla çıkan bir şey zaten bilgi evet. Türetilen bir şey.
Ama daha önce edinilmiş bir bilgi,
hayır,
bilgi tabanına
değil,
dayanıyorsun.
O görüş. Bilgi ancak uslamlamadan gelen şey olabilir. Yani tanıtlama dedik bilgiyi bilgi yapar.
Tanıtlanmış bilgiler var.
Tanıtlama uslamlamadan başka bir şey
mevcut,
değil.
Mevcut tanıtlanmış bilgiler var.
Tamam.
Onlar o zaman uslamlamadan
onlardan tamamen soyutlayarak bir
hayır, onların da temelinde uslamlama yatıyor. Yani o daha önceden tanıtlanmış bilgi dediğim bilgilerin tanıtlanmaları, evet. Onların uslamlama temeline dayanmaları anlamına geliyor.
Evet.
Uslamlama bilgiyi
evet.
Önceliyor diyoruz.
Evet.
Yani bunlar aslında bir kavramlar ama burada bir sanki sıralama varmış gibi düşünmek gerekiyor. Şimdi,
o zaman uslamlamayla
bakın,
bilgi,
bilgiden söz ediyoruz.
Bir
yani,
bütün şeklinde.
Bilgide düşüncenin dışında düşünceden daha doğrusu düşünceden soyutlayabileceğiniz herhangi bir faktör,
edim
içerik yok gibi görünüyor. Yani
ben uslamlama yaparken önceden bildiklerimle beraber
evet.
Şimdiki kavramların arasında bağıntı kurmak durumundayım ama.
Tabii.
Onu söylüyor.
Evet.
O uslamlama
yani
o çarşımsal uslamlamaydı. Tasarımsal uslan. Yani tasarımların bağlantısıydı. Onu istemiyoruz. O yüzden şey diyoruz, Parmenides bu kadar önemli. Çünkü Parmenides uslamlamasını ve Zenon'daki uslamlamalar kavramın kendi uslamlaması. Yani önceden bilinen, önceden tasarımlar, o tasarımsal olarak var olan şeyler arasındaki bağlantılar değil. Sıradan uslamlama tasarımlar düzleminde ilerliyor. Bir tasarıma bir başkasıyla bağlıyor. Ondan ona sıçrıyor. Ondan ona sıçrıyor. Arada bir takım tasımlar kullanıyor. Ama sıradan bilinç, doğal bilinç, kavram bilinci değil. Yani kavramları böyle varlık gibi, yokluk gibi, oluş gibi aralıkları içinde mantıksal, diyalektik süreci hazır biçimlerde almıyor. Tasarımsal olarak alıyor diyoruz. Yani varlığı sen tasarım olarak alırsan, yani belirli bir şey olarak alırsan onunla mantık yapamazsın. Ancak soyut varlık, varlık olarak varlık kendini karşısına götürür ve diyalektiği gösterebilir. Ama
o sadece duyusal bilgi, yani doksa.
Evet, duyusal bilgiyi, doksayı felsefeden dışlıyoruz. Aslında bilgiden dışlıyoruz genel olarak.
Kaynağı duyusal olan bilgi esasında tam
düzgün. Ama burada şöyle bir tehlike yok mu? Yani bu kadar ne için felsefe? Çevremizi, gerçeğin bilgisi. Biz insanlar olarak da burada yaşıyor. Yani bir yani yararcılık anlamında söylemiyorum bunu ama
hayır,
çok da böyle,
özellikle bize bağlı olması yolu bu.
Kendi yani kavramları içinde boğulan ve çıkarım savunmalar yapılmayan bir boyuta geldiğinde onun olaydan da tam
felsefeciler çok sağduyulu insanlar. Yani felsefenin insana ilgisiz olmasını kabul etmiyorlar.
Tamam, o zaman
ne Sokrates ne Heraklit'in
yani bu hani tasarımsal yanılgılara düşmemiz çok doğal tabii ki. Evet. Hani bunları yapmalı ve hatta belki de yapılmalı. Ama bu yararcılık anlamında söylemiyorum ama felsefenin de gerçeği arayışın da bu tip çıkarım savaları veya bize bir takım pragmatik şeyleri olması ya da oradan aldığımız şeyler olmalı.
Bu yararcı bir düşünce senin.
Ne? Hayır. Yani hayır, ben gerçeği arıyorum.
Felsefe bu yararcılığa özellikle bunu hizmet ediyor. Yani bilginin en sonunda bizim realitemizden, tarihimizden vesaire süreçlerimizden bağımsız olması ya da ayrı olması
gibi. Ben yani yararcı bile olsa evet yararcı. Ben
yarar
kötü sanat
şey
sanat
değil.
İçim, yani ben o anlamda
hayır,
söylemiyorum.
Hayır kötü anlamda söylemiyorum. Yani kötü
evet yararcı söylemiyorum da. Ben gerçeği arıyorum çünkü.
O zaman şöyle bir sonuç da çıkartırız. Yani işimize yaramayan
hayır, öyle,
bir uslamlama niye?
İşimize yaramayan. Ben şunu şuraya bağlayacağım.
Bilgiye niye ulaşmaya çalışalım yani? Veya bir kavramı niye irdeleyelim? Eğer işimize yaramayacaksa. Hangi
gerçek yararı için istenmez.
Hayatta kopukluk olarak mı? Hayatta kopukluk.
Şimdi bakın.
Bakın Zafer'in söylediğinden öyle. Zafer'in söylediğinden öyle anladım.
Ben. Şimdi ben bir örnek verirsem belki daha netleşecek şimdi olay. Mesela mantık yürütmesinde parça bir bütünden büyük olamaz dedik. Ama gerçek hayatta böyle değil. Çocuklarımız bizden büyük veya yaşayan bir şey bizi aşabiliyor, büyüyebiliyor. Demek ki bu mantık
çocuklarımız bizden büyük.
Ya da hayır yani fiziksel olarak da büyük olabiliyor zaman içinde. Çünkü gelişiyor, büyüyor.
Ama bu işte soyut parça ve soyut
hayır, bütün neyse, değil. Beyin olarak da büyük olabiliyor. Yani olabiliyor da olmuyor. Demek ki olabiliyor.
Bütün olan ama orada parça bu arada. Yani bu benzetmeye beraber.
Bizden çıkan parça değil mi çocuğunuz?
Hayır.
Ben de bir parça. Tamamıyla özgür bir birey yani.
Yani benzetme bütün parça.
Ya da mesela genleşme denen bir şey var.
Ya
gaz mesela sıkışık haldeyken daha küçük oluyor. Basıncı düşük ortamda daha büyük oluyor. Kendi parçasından kopup basıncı düşük bir ortama çıkardığınızda kendi parçasından büyük oluyor.
Bunu çocukla nasıl bağdaştıracaksın?
Hayır şimdi bu mantık demek ki yani bizim
şeyler var. Daha temele inilebilir mi? Yani o onu zaten mantık
birinden büyük şeyler olamaz. Mantık olarak bu. Ama gözü kendi sıkıştırmış çok bir gözü bir parçasını kopartıp basıncı düşük bir ortama getirseniz büyük oluyor. Parçasından büyük oluyor. Yani bu tip şeyleri de gerçeği arayışsa eğer felsefe ya bilginin sevgisiyse ya da bilgiyi aramaksa bu tip yani sadece kendi şatosunda böyle bir takım kavramlarla bir şeyler yapmak değil bence. Yani peki cevabın varsa sen söyle o zaman. Neyi arıyor o zaman felsefe? Niye? Aradığında bulmak istediğin nedir?
Gerçeği bir işin çağrı değil.
İnsana değil mi?
dışarıda.
Peki nerede o zaman? Yani, evet. Yani ben bir şeyleri de karşım. Bir laf atıp. Ya bunu açalım mı?
Felsefe, tabii bunlar
yani hiçbir zaman aslında şey gibi orada değil, burada, burada değil.
Ferman vermiyoruz, son söz söylemiyoruz. Her şey
evet, yani,
tartışmaya, irdelemeye açık.
Bir yer değil, bu tam bir doksan.
Evet. Yani en iyi bildiğimizi sandığımız şeyler evet, yani aylar sonra bir de bakıyoruz ki hiç bilmiyoruz.
Felsefe onun cevabını verdi. Yani. O zaman açalım. Evet.
Sürekli irdeleme yapmamız gerekiyor. Sürekli olarak. Çünkü yani bu şeyden değil. Öğrendiklerimizin zayıflığından ya da kuşkulu olmasından değil.
Şuradan
sağlam olmamasından ve onları daha da bir kere daha sorgulamak, yeni bir açıdan daha bakmak. Yani belli bir kanıya varmış olabilir insan. Yani diyebilir ki parça bütün ilişkisi böyledir ve bu değişmez. Ama ona bir kere daha bakmanın ya da belli daha değişik bir bakış açısının nasıl olduğunu anlamanın çok büyük yararı var. Yani felsefe hiçbir zaman şey değil, kibir değil ya da
asla.
Evet, o yüzden
yani benim şaşırdığım nokta o zaten. Yani öyle bir kanılar ortaya atılır ki o felsefe onun cevabını vermiyor.
Onu felsefeye, onu insanlara yüklemek lazım. Felsefeye değil. Yani kişiler
yani,
hata yapar.
Sorgulayalım. Yani şey yapalım ama böyle yargılarla hani onun cevabı değil falan. Yani bu o, kibirlilik başka bir şey değil.
O tutumla felsefe yapılmaz.
Evet.
Yani o tutumla diyalog da yapılmaz. Hiçbir şey yapılmaz. O yüzden
ya burada zaten kimse öyle bir şey yapmıyor.
Yani yok. Yani yapmadığınız için yok, bu çalışma sürüyor. Yani. Eğer yapacak olsa imkanı yok sürmeniz. Yani ne ben dayanabilirim ne sizler dayanabilirsiniz. Kimse şey. Yani burada özgürlük gerekiyor ve tek başlayımlar us.
Konuya şöyle yaklaşabilir miyiz? Zafer'in sorusuna geri dönersek.
Evet.
Yani logos üzerine mantığı bir açalım. Hani değişmeyen bir şey var mı diye düşünüyoruz ya.
Evet.
Bizim değişmeze olan ihtiyacımız ya da gerekliliğimiz neden? Yani belki işin bir yaklaşım yeri de bu olabilir. Çünkü bir sürü şey değişiyor diyoruz ve elimizde
ya mutlaka değişmeyen var mı böyle bir şey?
Göreli olan
şimdi
saltık olan, değişmez olan ve şimdi şöyle bir yanıt vereceğim. Çok kısa. Bunun üzerine sen devam etsin. Herkes bunu anlayacak. Şimdi örneğin bir toplumu alalım. Yasalarını alalım. Bu yasalar o toplumda onun yasayı, yasama kurumu isteyinceye kadar değişmez. Ve herkese eşit olarak yani saltık olarak uygulanır. Göreli kişilere göre uygulanmaz. Saltık olarak Cumhurbaşkanı da Çöpçü de aynı yasalar karşısında durur. Ve o yasalar şey bireylerin işkenceye keyfine göre değişmez. Bu sonlu bir toplumda ve sonlu bir zamanda geçerli. Ve burada değişmezlik ve saltıklık kavramlarının anlamı bu. Ama yasalar değişebilir.
Ama Levent'in sorusu hakikaten güzel bir soru. Neden değişmediği?
Tamam. Bağlayabilir mi? Yani
ben şu o bağlantıları birlikte kurabiliriz tabii ki de. Yani her şey akışta ve her şey değişiyor dersek ve bu bileceğimiz şey bu her şeyle ilgili bir bilme süreci ise değişmezi olan ihtiyacım ben açıkça görüyorum.
Evet.
Yani değişen bir şeyi bir değişmezle bir kriterle anlamam lazım. Eğer benim kriterim ya da değişmezim ölçtüm de eğer güzel. Değişiyorsa hiçbir şey anlamı olasılığım olmayacak. Ek kavramlara getirsek işte bilgiyi katarsak bilgi olanaklı olmayacak ya da gerçeklik bilinebilir olmayacak falan filan. Hiçbir şey olmayacak.
Peki bu yani bak insanın tahammülsüzlük mü?
Hayır.
Gerçeğin şeyi mi? Yani insanın
şimdi bu mantıksal bir şey olduğunu düşünüyorum bence. Yani değişen bir şeyin bilgisi ya da her neyse işte daha kavramını koymayalım. Değişen bir şey bir değişmezle anlaşılabilir.
Değişen yani, şeye doksa diyor. Yani değişen sürecin bilincine doksa diyorlar ilerikler.
Bu değişmezde olan ihtiyacımız, yani buna referans diyebiliriz, ölçüt diyebiliriz, kriter diyebiliriz. Ama her seferinde aynı şeye gönderme yapıyoruz bunu anlatmak isterken. Değişeni anlayabilmenin ölçütü elimizde değişmez bir yapının, bir şeyin, bir ölçütün dayanak bulunması demek.
Peki bu dayanak ve değişmez arayışı, tamam bunu yani reddetmiyorum bu mantığı. Bizim insani bir zaafımız mı uslanmamamızın yoksa
onun
gerçek
cevabını,
mi?
Onun cevabını Mine verdi şimdi. O işin
eğer,
psikolojik boyutu.
Psikolojik.
Eğer sorun psikolojik ve her şey değişiyorsa gerçekte ölçütlerimiz falan da tamamen bir fantezi içerisindeyiz. Yani aslında
bu da önermelerden biri olabilir.
Hayır. Hiç olmaz. Mi? Çünkü tamamen yanılıyor oluruz zaten. Yani şu anda şu konuşma da bir yanılgının parçasıdır. Ve bütün aklımda tam bir yanılgı içerisindeyizdir.
Ne? Onu anlayamadım biraz.
Bu da değişiyorsa, yani hayır, elim evet. Eğer ben kendisinde değişmez bir şey bulamıyorsam, yoksa bu 1 milyon sene sonra akıl değişir yargısı da bu değişimin içerisinde söylenen bir şey olduğu için, o değişenin bir parçası olduğu için bu yargı da tamamen
değişebilir.
Hakkında evet. Bir şey düşünemeyeceğimiz bir şeydir.
Evet.
Yani
o da olabilir. O olasılıklar içinde diyorum sadece. Yani o
bir şey değil. Hayır, bütün yargıları demek istediğim şu. Zihin ve akıl yoluyla yapıyoruz. Yani değişen ya da değişmeyen, bunların da kendilerinde birer kavram. Bunlar da elimizde birer
evet,
düşünce
yani,
belirlenimleri.
Evet, evet.
Ve eğer ben değişmezi bir örnek bulmaya şey yaptım ama örnek gelmiyor aklıma.
Aziz Bey'in demin söylediği yasalar olayına göre şey olursa
belki buradan yaklaşabiliriz yani.
Yani ikinci bir yasa çıkana kadar o değişmezi kabul ediyoruz biz olarak. Yani bu değişmezse böyle
evet,
bir şey olacak
sadece.
Mı? Yani değişmezin de bir süresi olacak mı yani?
Hayır, değişmez.
Şimdi bunların hepsi süresi önerme.
Yani zamanda değil ki değişmez.
Hayır, ben şu mantığı anlayamıyorum. Yani değişmezlik, yani mutlak olan bir şey vardır, bir önermedir sonuçta. Ama yoktur da bir önermedir. Yani o da bir mantıktır. Yani niye ona daha fazla yani
bir şey var.
Ya da niye onu tanıtlaması
diye ötekinden daha fazla? Diyerek de eşit hak veriyor. Yani
evet.
Bir şey vardır ve bir şey yoktur.
Evet,
yani
onu söylemek.
Sonlu şeyler
ya
vardır.
Mutlak bir cevap yok orada. Yani. Onun için
ama
mutlak...
bir varlıktan yana olan işleme hali var. Yani
evet.
Daha çok var, daha doğru.
İşleme nasıl işlem veriyor hocam?
Ha?
İşleme nasıl işlem
evet, veriyor? Daha çok varlığa...
Mutlak olan vardır da hak verir. Yani eşit hak verir mi? Çünkü mutlak olan vardır ya da mutlak olan yoktur demek zaten
mutlak olan yoktur üzerine değil bu, görüngü üzerineydi. Yani var olan ve yok olan...
Yani önemli olarak
mutlak olan vardır mı yoksa var olan mutlak mıdır?
Yok, mutlak vardır, mutlak yoktur diye en basitinden. Yani en basitinden. Bir tane önemli. Yani mutlak vardır demek, mutlak tamamen olunmuyor. Mutlak yoktur demek, mutlak sınıra koyup...
Evet.
Bir sınıra koyup zaten mutlak var edip yoktur diyor. Yani mutlak yoktur demek aslında mutlak varlığını kabul etmek.
Evet.
Mutlağın varlığı sadece kavramsal boyutta var zaten.
Hem yokluk hem
kavramsal
varlık.
Boyut dışında yani,
var
olanı şey
asıl
yani.
Olan alıp baz olarak evet oradan yokluğa gidiyor. Çünkü var olan en
soru,
işleyen
taraf. Seni şey yapabilir mi?
Yok benim tatmin olmam önemli değil.
Hayır onu alabilir mi? Yani var olan saltık mıdır? Değişebilir mi? Çünkü daha önce şeyde Parmenides'i incelerken gördük. Yani başka birisi Parmenides değil de onu yorumlayan birisi yazmıştı. Varlık ortaya çıkmaz çünkü her zaman var. Yani var olan bir şeyin tekrar ortaya çıkması.
Oraya bir şey ilave edebilir miyim Aziz?
Evet.
Varlık kavramı saldık mıdır dersek daha doğru olur. Varlık kavramı saldıktır evet. Onun dışında da saldıklık yoktur zaten.
Varlık dediğimiz zaman
kavramsal olarak saldıktır. Ama kavramsal
bunu demek istiyorum. Düşüncesi kavramı yani bir şekilde biz bunu realitesinden de soyutlayarak öncelikle düşünmemiz gerekiyor. Yani realite ile ilişkisiz varlıktan ne anlıyorsak en soyut hali dedik ya demin.
Evet.
En soyut hali kavramsal olandır. O da varlık varlıktır. Hı hı. A eşittir A azim dediği.
Varlık eşittir varlıktır. Yani bu tanrıdır demekten daha farklı, yani tanrı vardır demekten daha farklı.
Ya aynı şeyi, varlık varlıktır. Sözü,
özdeşlik ilkesini
belirtmek için söylüyor yani.
Evet. Belki zaman
için. Şimdi,
Zafer.
Tamam bunlar sorularımız ve sürekli gelen sorular. Yani sadece sen getirmiyorsun. Bu yıllardır bir şey yapıyor, geliyor bu sorular ve yani bunları... Bunları yanlış yanıtlamak yerine hiç yanıtlamamak daha iyi. Eğer saçma sapan yanıtlar verip şey yapsaydık, ona kitlenseydik durumumuz daha iyi olmayacak. Onu yapanları görüyoruz yani. Ve o yüzden bunları düşünmek, yani felsefe bu düzlemde gidiyor ve ona yani ama bazı bu insanların çok o konuda kuşkusu olduklarını görüyoruz. Parmenides, Heraklitus, Platon, Aristoteles yani bunlar o kuşku içinde de kalmıyorlar. Bir noktada yeniyorlar şeyi. Yani usa güveni buluncaya kadar güvenmek bir yanlışlık olacak. Yani ölümcül bir hata olacak. O güven duygusunu gerçekten taşımamamız gereken bir noktada taşımaya başlarsak o entelektüel olarak kendini öldürmek olacak. Ama o güven duygusunu bulduğumuz zaman ondan kuşku duymak o da O da aynı şeyin tersi olacak.
İşin yani, işin psikolojik ruhsal boyutuna giriyorsun ama bu da insana özgü bir şey.
Nasıl anlayacağız? Psikolojik mi bu, mantıksal mı? Şimdi eğer gerçeklik konusunda düşünce karar veriyorsa o zaman o mantıksal bir yanıt istiyor.
Başka bir şey geldi.
Evet. Yani psikolojik bir durumdur. Burada özel bir çözüm arayalım kişiliğimize ya da başka faktörlere dönüp başvuralım. Bu geçerli değil. Yani burada eğer şimdi kesin olan şeyler, Descartes bir yerde kuşkusunu yenmeyi başarıyor. Başarmıyor mu? Yani başarıyor ve nasıl başardığını biliyoruz.
Tamamen logosa dönüyor.
Evet, tamamen düşünceye dönüyor. Yani beni aldatamayacak tek şey düşünce dönüyor çünkü.
Onun varlığından emin olabiliyor.
O kuşku içinde sonsuza dek kalmak sağlıksız bir şey. Bunu kuşkucular yapıyorlar. David Hume vesaire. Yani ve bu insanlar entelektüel olarak da şey geliyorlar. Delirmenin yakınına geliyorlar. Yani özellikle heyecanlı oldukları ve o henüz biraz yeni oldukları bir dönemde düşünce kendi kendini dağıtabilir. İnsan anlığı kendini bozabilir. Yani onu delirtiyor, itiraf da ediyor. Yani deliliğin ki Bertrand Russell aynı şeyi sürekli olarak yaşıyor. O sürekli yaşıyor çünkü sürekli o yani
diyalektik bize daha derin bir anlama yutulmuyor.
Saptık derin diyeceğim çünkü eğer çünkü daha derini yok.
Yani şimdi derinden beri anlamaya çalışıyorum. Yani insan değişmez isteği, insan anlama isteği nereden geliyor ya da nasıl olmuş? Şimdi biz genel olarak burada çalışmalarda, en azından ben kendi çalışmalarımda analitik boyutu içeren ve en üst sentez boyutunda olan diyalektik içeren bir anlamı boyutunda çalışıyoruz. Yani kısacası bir şeyi bir şeye eşit gördüğünüz zaman aslında gizli olarak onun altında çeşitli kavramsal ilişkilerin olduğunu ve çeşitli kavramların karşılıklarla birbirini içerdiğini, birbirine denk olduğunu, birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. Yani İnsanın değişmezlik isteği nereden geliyor dediğimiz zaman biz bunu genel olarak değişmezliği soyutluyoruz. Değişmeden arındırıyoruz. Soruyoruz. Yani aslında burada yani bizim araştırmamız gereken şey değişmezliğin değişimde ne kadar ilişki içerisinde olduğu. Yani çünkü konuşurken aslında bu bizim kendi çalışmalarımızda örtük olarak içerilen bir soru. Yani İlk olarak çözümümüz gereken soru değişmezliğin değişimle ilişkisinin etine kadar. Ne diyorsun?
Yani değişmezlik değişimin olumsuzlanması. Dolayısıyla değişimi kapsayan bir şey. Yani.
Ama şöyle diyemiyoruz. Varlık eşittir yok mu?
Onun bu yanıt yeterli gibi görünmüyor.
Değişmemezlik diyemiyoruz. Varlık eşittir yok mu? Dediğimiz gibi değişim eşittir değildir. Değişmemezlik diyemiyoruz.
Diyebiliyoruz. Hayır diyebiliyoruz. Ya mantıksal olarak da diyebiliriz. Yani değişim kavramı, değişmezlik kavramı. Bunlar yani birbirine
şundan diyebiliriz. Düşünen Hegel ilk kavramı oluş olarak söylerken varlık ve yokluğun kavram olarak bile kabul edilebileceğini.
Evet.
Ama değişim bir kavram.
Evet.
Ve farklı varlık ve
yokluk. Evet. Yani değişim kavramının kendisi şeyde var.
Daha zengin bir kavram. Daha lüks bir kavram.
Daha somut.
Daha burada yaşamla ilgili bir kavram. Daha dışarıyı da içeren bir kavram. Varlık ve yoklukta aslında öyle bir boyut yok gibi görünüyor.
Arı varlık ve arı yokluktan mı bahsediyorsun?
Evet. İlk varlık ve ilk yokluktan bahsediyorum. Ve ikinci bir sorum. Ben buradan bir soruya geçmek istiyorum. Yine düşünüyorum derinden beri. Herakleitos'ta düşündüğümüz ya da şu an sizin anlattığınız varlık ve yokluk birliği olarak oluş.
Evet.
Bizim bildiğimiz anlamda varlık ve yokluğun birliği olarak oluş. Yani dış dünyada bir şeyin varlığı ve bir şeyin yokluğundan çıkartılan bir varlık ve yokluğun birliği olarak oluşumu.
Hadi şimdi hani
ya da şöyle mi yani? Hegel'deki varlık ilk dolaşsız kavramdır, en soyut kavramdır. Yokluk da en soyut kavramdır, dolaşsız kavramdır. Bunlar birbirine özdeştirilen denk bir varlık ve yokluk denkliği bir söz konusu.
Şimdi Heraklitos'un o konudaki sözleri şunlar, şurada var.
Daha çok duyuyla sanki.
Yani şimdi bunlar bir kere Parmenides, bakın burada eğer bunlar hala şeyden tasarımdan kurtulamadılarsa onu fark etmemiz gerekir. Parmenides varlığı her şeyden soyutladı. Bir ikinciden soyutladı, dışsal bağıntılardan soyutladı. Kendi içinde türdeşliğini özellikle vurguladı. Yani kendi içinde herhangi bir ayrım, türdeşsizlik kapsamadığını söyledi. Ve burada daha öte soyutlanabilecek, analiz ve dışarı atılabilecek hiçbir şey kalmadı. Bu tasarım falan değil. Yani bu dedi, tamam. Tam olarak zaten bu noktaya geldiği için düşünce diyalektiğe geçiş yapabiliyor. Bizim temel varsayımız ya da ön kabulümüz şu. Tasarımla diyalektik yapılmaz. Diyalektiğe girmek için arı kavrama ulaşmak gerekir. Ve felsefe tarihinin kendisi o arı kavrama ulaşma çabasını gösterdiği şeyde İyonyalılarda, Pisagorcularda ve Eleatiklerde o arı kavrama ulaştı. Yani arı kavram öyle bir soyutlama ki o ister istemez şeye götürüyor. Diyalektiğe ya da devrime götürüyor. Yani insan usulünün yapısı, insan usulünün işleyiş, daha sonra logosun işleyişi öyle. Yani varlık kendinde kalmıyor. Mutlaka karşısına geçiyor.
Yani şöyle, kavram konusunda bir sorun yok. Yani.
O, kavram... Senin sonra çok uzun bir yanıt verdim ama yok.
Yani. Başlığını...
Ne yaptıkları biliyorlar. Bu evet, biliyorlar. Buradaki varlık ve yokluk, arı varlık ve arı yokluk.
Ama yine de insan şöyle düşünmeye sürükleniyor. Hegel'in çözümlemesi tam olduğu için varlık ve yokluğa dair bu insandan çözümlemenin zorunlular eksik olduğunu düşünmek gerekiyor.
Hayır, Hegel şöyle diyor, bak. Bu insanlar dediğimiz yani
Heraklitos,
here we see them. There is no proposition of Heraclitus which I have not adopted in my logic.
Kendime katmadığım şey yok diyor ama yani belki.
Hayır, benimsemediğim bir şey.
Kendime katmadığım şey yok. Evet.
Yani Heraclitos'un düşüncesinde benimsemediğim bir şey yok.
Yani burada sadece Heraclitos değişimden ya da oluştan öteye giden açımlamaları yapmıyor. Ama oluşa kadarki açım çıkarsaması bizim mantık biliminde gördüğümüz çıkarsamaların aynısı. Yani çünkü bu, eğer şu varlık ve yokluğu soyut olarak alırsak onun yani zaten kendisi söylemiş Hegel. Ve Hegel'in varlık ve yokluk üzerine konuşmaları da şeyden farklı değil. Parmenides'ten yani, ya da Heraklitos'tan
olacak kadar farklı. Aynı mı diyoruz?
Olacak kadar aynı. Evet. Yani tabii ki bu şey olur. En azından böyle bir görüş var. Yani arada bir fark varsa o farkı belirtmek gerekir. Ben yani fark olamayacağını düşünüyorum. Çünkü varlık ve yokluğu soyutluk içinde aldık. Şöyle bizim kavramın saltıklığı ve değişmezliği ve birliği için getirdiğimiz açıklama. Eğer bir kavram bütün tasarımsal yanından soyutlanırsa, yani devlet kavramı ya da yasa kavramı 20. 21. yüzyılda düşündüğümüz, her birimizin düşüncesinde olan yasa kavramı, yasa olarak soyutlanırsa, bunu alıp Hititlerin ya da Yunan kent devletlerinin zamanla götürdüğüm ve orada sözünü ettiğim zaman aynı şeyi anlayacaklar. Çünkü onlar nomos diyor sadece. Nomos. Biz yasa diyoruz. Arada ne?
Yani tarihin ona eklediği bütün minnekler, bütün
evet, o soyutlamaların soyutlamaların değişmesi şey değil, olanaklı değil. Değişmesini gösterebileceğimiz bir şey yok. Yani bir şeyin boyu olursa boyu değişebilir. Artabilir ya da eksilebilir. Ağırlığı olursa, rengi olursa, özellikleri olursa ama soyutlamada hiçbir özellik yok. Yani varlık eşittir varlık. O eşitliğin şeyi bu. Karşıya birlikte düşünürsek anlamlı oluyor.
Ama belli varlık... Kavram öyle değil mi? Ha? Soyutlama zaten kavram.
Kavramın işlevi diyeceğiz. Soyutlama kavramı öldüren bir şey. Soyutlama analize analizle elde ediliyor ve soyutlama tabii ki şey.
Wittgenstein'da yani, nesne soyutlanamıyor mesela. Galiba değil mi?
Nesne yalındır diyor.
Nesne
evet.
Yalın
diyor. Zaten soyutlayamayız diyor. Yani şimdi bu devlet de yalındır diyebiliriz. Daha öte Wittgenstein'in görmediği şey nesnenin...
Tikel nesnelerden bahsediyor mu o? Yani nesne kavramından yani, bahsetmiyor gibi.
Direkt nesne diye başlıyor. Das Object diye başlıyor. Yani o belirli bir nesne.
Ama demek değil. İstediği yine de tek tek nesneler.
O zaman onu diyemez. Yani orada en azından mantıksal pozitivist bu. O zamanki pozisyonu öyle. Mantıksal pozitivist her şeyi ayrıştıracak sonuna kadar. Yani bir çanta varsa o çantaya iplerine
atomlarına ayıracak.
Atomlarına kadar ayrıştıracak. Ve orada yoluna varacak. Nesne o anlamda zaten ayrıştırılamayan. Yani o tamam bakın.
Olgu işte, bağlamlarının atomları olduğu için nesneler o anlamda ayrıştırılamıyor gibi.
Eğer şeyse karmaşık kompleks bir nesneyse ayrıştırılabilir. Yani sentetikse ayrıştırılabilir. Ona bakarız. Ama burada yani
çanta falan yok. Bu çanta var. Çanta diye bir tür yok. Bu çanta var.
Tabii
ve bu çanta belli olanaklı olgu değil. Durumları yaratabiliyor. belli mantıksal olanaklılıklar içerisinde var olabiliyor Wittgenstein'in dil dünyasında. Ben öyle anlıyorum.
Olabilir.
Ve onun için bu yalın. Yani şu çanta olduğu için yalın.
Ben bir anlamda düşünürüm. Bir dizel motorunun parçalanmasından yani o örnek olarak onu veriyor. Analiz, yani mantıksal analize verdiği şey bir motorun parçalanması. Şimdi yani burada biz kavram alanındayız ve bu eğer oluş kavramını alırsak oluş kavramı analiz edilebilir. Ama varlık kavramı analiz edilemez. Çünkü varlık kavramı şey daha ötesi olmayan ilk yalın saat evet saatini şey yaptı.
Orada yukarıda bir ilginç bir şey cümle geçti. Biraz yukarı alabilir misiniz? Koyu renkleri bilmek ve anlamakla ilgili. Tamam.
Evet bu o şeylerin önemlilerinden biri, fragmanlarından biri.
Bilerek
yapıyorsun sözü. Yani yani çok bilmek dediği görgül bilme. Bu bilgi yarışmalarına giren insanların şeyleri. Bütün futbolcuların adını biliyorlar ya. Yani bu
bulmaca
şeyler. Bulmaca evet. Bu bilgi ne?
Zeka ile akıl arasında da böyle bir bağlantı. Hani çok hızlı matematik problemi çözebiliyor bir insan ama
evet, akılsız olabiliyor.
Akılsız olabiliyor.
Doğru. Evet. Yani akıl
olsun. Bambaşka.
O onunla ilgili az çok. Yani çok bilmek ona evet.
Bu Adep Pisagoras'ı da akılsız buluyor ya.
Hem de nasıl? Yani özellikle onlara mesela Hesiod...
Ama Pisagor'un teoremlerini okuyoruz üniversitede.
Şimdi Heraklitos'un aklından şüphe ediyorum ben.
O Heraklitos'un bir fragmanı. Tamam. Evet. Şimdi bu fragmanlar sitede var. Felsefe tarihi bölümünde. Yani epeyce fazla. Onları okursanız...
Şu anda ben geçerken hazır.
İyi yaptın.
Geçer.
İyi yaptın. Güzel. Evet.
Haftaya çarşambaya şeydeyiz. Mantık bilimi için yeni yerde. Caddebostan Gönüller Merkezi. Yani şey Madan'ın karşısındayız.
Çarşamba mı oluyor?
Çarşamba. Bu ay için bu ay boyunca çarşamba. Ekim ayında bir kayma olabilir. Yani salıya kayma olabilir.